Ayrım 24, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 277. 24. Bölüm. Pazartesi sabahının ilk saatlerine değin karakolda kalmışlardı. Wallander önce Hanson'u daha sonra da Nyberg'i evlerine göndermişti. Ama diğerleri kalmış ve bir kez daha delillerin üstünden geçmişlerdi. Toplantı sona erinceye değin de toplantı odasından çıkmamışlardı. Valiz hala oradaydı. Daha sonra da Martinson valizi kapatmış ve odasına götürmüştü. Olanların üstünden bir kez daha geçmişler ve boşa harcanan bir çaba olarak değerlendirmemek için de her şeyi en ince ayrıntısına değin incelemişlerdi. Olaylara yeni bir görüş açısı katmaya çalışarak ayrıntıları incelemişler ve gözden kaçırdıkları bir şeyi ya da bir şeyleri bulmak ümidiyle çalışmalarını sabaha değin sürdürmüşlerdi. Ne var ki kendilerine derin bir soluk aldıracak bir ipucu bulamamışlardı. Olaylar hala bulanıktı, ilişkiler net değildi ve cinayet nedenleri yoktu. Bu yüzden de yeniden başa dönmek zorunda kalmışlardı. İki adamın acımasızca öldürüldüğü ve katilin aynı kişi olduğu gerçeğinden bir arpa boyu yol alamamışlardı. Wallander toplantının bittiğini söylediğinde saat gece yarısını geçiyordu. Höglund tüm toplantı boyunca orada kalmıştı. Yalnızca iki kez o da birkaç dakikalığına odadan çıkmıştı. Wallander onun çocuklarının nasıl olduğunu sormak için komşusunu aradığını düşünüyordu. Toplantı bittiğinde Wallander ona gitmemesini söyledi. Ama söyler söylemez de Höglund orada daha fazla tutmanın haksızlık olduğunu düşünerek pişman oldu. Genç kadın yerine oturarak diğerlerinin odadan çıkmasını bekledi. ''Benim için bir şey yapmanı istiyorum.'' dedi Wallander. ''Tüm bu olaylara bir de kadın gözüyle bakmanı istiyorum senden. Soruşturma materyalini bir kez daha kadın gözüyle incele ve katilin erkek değil kadın olduğunu düşün. Çalışmanı iki olasılık üzerinde yoğunlaştır. Birincisi kadının bu cinayetleri tek başına işlediğini, ikincisi de kadının bir de suç ortağı olduğunu varsay. ''Sen bu cinayetleri birden fazla insanın mı işlediğini düşünüyorsun?''
Evet ve bunlardan biri de kadın. Elbette işin içine birkaç kişi daha karışmış olabilir.
Höglund evet dercesine başını salladı. En kısa zamanda dedi Wallander, örneğin yarın. Eğer elinde acil bir şeyler varsa lütfen onları başka birine devret ve bu konu üstünde çalışmaya başla.
Yarın Hamren geliyor dedi. Malmö'den birkaç dedektif de gelecek. Elimdeki işleri onlardan birine verebilirim.
Wallander'in ekleyecek başka bir şeyi yoktu. Bir süre daha toplantı odasında oturdular.
''Katilin gerçekten de kadın olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu.
''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Bu valizle parfüm kokusunu gereğinden fazla önemsemek de tehlikeli. Ama öte yandan da bu soruşturmanın daha en başından beri garip bir şeylerin ortada olduğu kesin.'' Kuyunun içinde kazıklara çakılmış Erikson'un cesedine bakarken söylediğim bir şeyi hala düşünüyorum.
Her şeyin kasıtlı olarak yapıldığı mı?
Katilin kullandığı dil, gördüklerimizin savaş koktuğu, Erikson'un yırtıcı hayvanlara kurulan tuzağa düşürüldüğü.
Belki de biri bize bir savaş açtı dedi Höglund düşünceli bir tavırla.
Ne demek istiyorsun?
Bilmiyorum. Belki de gördüklerimizi yorumlamadan değerlendirmeliyiz. O tür tuzaklar eskiden yırtıcı hayvanları avlamak için kullanılırdı. Ayrıca savaşta da kullanıldılar.
Devam et dedi.
Höglund dudağını ısırdı.
Edemem. Çocuklarıma bakan kadının evine dönmesi gerekiyor. Daha fazla kalmasını isteyemem. Geçen defa aradığımda artık bu işten sıkıldığını söylemişti. Ve şimdi de ona daha fazla para versem bile yine aynı şeyleri söyleyeceğinden eminim.
Wallander başladıkları konuyu kısa kesmek istemiyordu. Bir an için genç kadının çocuklarından ve kocasının evde olmayışından bıktığını hissetti. Ama hemen sonra da bu düşüncelere kapıldığı için pişman oldu.
''Ama istersen bana gelebilirsin.'' dedi Höglund. ''Konuşmamıza evde devam edebiliriz.''
Genç kadın solgun ve yorgun görünüyordu ve Wallander ona bu denli yoğun bir baskı yapmaması gerektiğinin de farkındaydı. Ama yine de öneriyi kabul etti. Kentin boş sokaklarından geçtiler. Çocuklara bakan komşu kadın kapının önünde gelmelerini bekliyordu. Wallander onu selamlayarak Höglund'un eve geç dönmesine kendisinin neden olduğunu söyleyip özür diledi. İçeri girdiler, oturma odasına geçtiler. Wallander bu oturma odasında daha önce de oturmuştu. Sıklıkla yolculuğa çıkan birinin bu evde oturduğunu hissedebiliyordu.
Duvarlarda farklı ülkelerden satın alınan birçok hatıra eşyası asılıydı. Ayrıca kendi evinde olmayan bir sıcaklık da vardı bu evde. Höglund ona bir şey içmek isteyip istemediğini sordu. Wallander istemediğini söyledi. Yırtıcı hayvanlar için ve savaşlarda kurulan tuzaklar diye söze başladı. Burada kalmıştık. Avcılar ve askerler, ayrıca kesik bir kafayla paralı bir askerin yazdığı bir de günlük bulduk. Gördüğümüzü gördük ve bunları da oldukları gibi değerlendirmeliyiz.
Peki ama nasıl?
Doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Eğer katil kendine has bir dil kullanıyorsa, o zaman biz de onun yazdıklarını açık saçık bir şekilde okumalıyız.
Wallander birden Linda'nın kendisiyle ilgili düşüncelerini açıklarken kullandığı sözcükleri anımsadı. Satır aralarını okumak, ana konuyu algılamak. Höglund da bunları söyleyince genç kadın başını evetlercesine salladı.
Belki de kendimi tam olarak ifade edemiyorum dedi Höglund. Ama gördüklerimizi ve yorumladıklarımızı düşünüyorum da bunların yanlış olabilecekleri aklıma geliyor.
Katilin görmemizi istediği şeyleri görüyoruz.
Belki de yanlış yöne bakıyoruz.
Wallander bir an düşündü. Zihninin son derece açık olduğunu hissediyordu. Yorgunluğundan ve tedirginliğinden arınmıştı. Çok önemli olabilecek bir şeyin peşine düştüklerini hissetti. Aslında bunun daha önce de farkına varmıştı ama tam olarak algılayamamıştı. O zaman kasti davranışların aslında baştan savmak için yapılmış yanıltıcı davranışlar olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun?
Evet.
Devam et.
Belki de gerçek aslında bunun tam tersidir.
Yani?
Bilemiyorum. Ama eğer net ve doğru bir şekilde düşünürsek yanlış olduğunu görüyoruz. O zaman yanlış olan her şey sonunda doğru olmak zorunda değil mi?
Anlıyorum dedi Wallander. Anlıyorum ve seninle aynı fikirdeyim.
Bir kadın asla bir erkeği kazığa sokarak öldürmez dedi. Aynı şekilde asla bir erkeği ağaca bağlayıp onu elleriyle boğazlayıp da öldürmez.
Wallander uzun bir süre konuşmadı. Höglund üst kata çıktı ve birkaç dakika sonra geri geldi. Wallander genç kadının ayakkabılarını değiştirdiğini fark etti.
Ta başından beri her şeyin çok iyi planlandığını düşündük dedi Wallander. Oysa şimdi her şeyin birçok açıdan mı yoksa yalnızca tek bir açıdan mı planlandığını sormalıyız kendimize.
Bir kadının böylesi cinayetler işleyebileceğini elbette aklım almaz ama bunun olabileceğini de düşünmek gerek.
Senin görüşlerin çok önemli dedi Wallander. Bence bu konuyu Mats Ekholm'le de konuşmalıyız.
Kiminle?
Geçen yaz buraya gelen adli tıp psikoloğuyla. Höglund başını salladı.
Çok yorgun olmalıyım dedi. Adamın adını unutmuşum.
Wallander ayağa kalktı. Saat sabahın biri olmuştu. Yarın görüşürüz dedi. Bana bir taksi çağırabilir misin?
Benim arabamı al dedi. Kafamın dağılması ve olayları net bir şekilde düşünebilmem için yarın sabah yürüsem çok daha iyi olacak.
Arabasının anahtarlarını uzattı.
Kocam yakında gelecek. Her şey o zaman daha kolaylaşacak.
Galiba ilk kez yaşamın senin için ne denli zor olduğunu anladım dedi. Linda küçük bir çocukken Mona yanındaydı. Linda büyürken evde kalıp ona bakmak zorunda kalmadım.
Höglund Wallander'le birlikte kapının önüne çıktı. Hava yağışsızdı, ısı sıfırın altında olmalıydı. Pişman değilim dedi Höglund birdenbire.
Hangi konuda?
Teşkilata katıldığım için.
Sen çok iyi bir polissin dedi Wallander, hem de en iyilerinden.
Genç kadının bu sözlerden hoşlandığını fark etti. Onu başıyla selamladıktan sonra arabaya binip oradan uzaklaştı.
Ertesi gün 17 Ekim pazartesiydi. Wallander hafif bir baş ağrısıyla uyandı. Yataktan kalkmayarak bunun bir grip belirtisi olup olmayacağını düşündü. Ama başka belirtileri olmadığından üstünde durmadı. Kalkıp kahve yaptı, aspirin şişesini aradı. Mutfak penceresinden rüzgar çıktığını görebiliyordu. Bulutlar gece boyunca gökyüzünde hareket edip Skyne'nin üstüne gelmişlerdi. Isı biraz yükselmişti. +4 dereceyi gösteriyordu. Saat 7'yi çeyrek geçe karakoldaydı. Kahvesini alarak masasının başına geçti. Masasının üstünde çalıntı araba ticaretiyle ilgili soruşturmada çalışan Göteborglu polisten gelen bir not duruyordu. Nota bir an baktı, sonra da çekmecesine attı. Not defterini önüne çekerek kalem aramaya koyuldu. Çekmecelerinin birinde Svedberg'in notu gözüne ilişti. Bu notu geri vermeyi kaç kez unuttuğunu geçirdi içinden. Kendisine öfkelenerek yerinden kalkıp dışarı çıktı. Svedberg'in odasının kapısı açıktı. İçeri girdi, notu masanın üstüne bıraktı. Sonra da odasına geri dönerek kapıyı kapattı. Ve bundan sonraki yarım saati yanıtlanmasını istediği tüm soruların bir listesini çıkararak geçirdi. O sabah soruşturma ekibinin toplantısında bir gece önce Höglund'la tartıştıkları konuyu açmaya karar verdi. Saat 8'e çeyrek kala kapısında bir tıkırtı duydu. Kapıyı tıkırdatan Stockholm'den az önce gelmiş olan Hamrend'i, el sıkıştılar. Wallander onu severdi. Bir yaz boyunca birlikte çalışmışlardı. "Geldin demek," dedi. "Ben de öğleden sonra geleceğini sanıyordum."
"Dün arabayla yola çıktım," diye karşılık verdi Hamrend. "Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum."
"Stockholm'da işler nasıl?"
"Buradaki gibi, yalnızca boyutları biraz daha büyük, o kadar."
"Seni nereye alacaklarını bilmiyorum," dedi Wallander.
"Hanson'la birlikte çalışacağım. Tüm hazırlıklar tamam.
Yarım saat sonra toplanacağız."
"O zamana değin okumam gereken birçok şey var."
Hamren odadan çıktı. Wallander babasını aramak için dalgın bir şekilde elini ahizenin üstüne koydu. Birden kendine geldi. Yüreği acıyla burkuldu. Artık arayabileceği bir babası yoktu. Ne bugün ne de yarın. Bir daha hiçbir zaman babasını arayamayacaktı. Koltuğunda kıpırdamadan oturdu. Sonra da telefona doğru uzanarak numarayı çevirdi. Gertrude telefona yanıt verdi. Sesi yorgun çıkıyordu ve Wallander ona nasıl olduğunu sorduğunda da hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Wallander'in de boğazı tıkanmıştı.
"Kendimi onun yokluğuna alıştırmaya çalışıyorum," dedi Gertrude sakinleştikten sonra.
"Bugün öğleden sonra bir ara uğramaya çalışacağım," dedi Wallander. "Uzun kalamam ama yine de gelmeye çalışacağım."
"Uzun uzun düşünüyorum," dedi Gertrude. "Hem seninle hem de babanla ilgili olarak o kadar az şey biliyorum ki."
"Bu benim için de geçerli. Ama yine boşlukları doldurma konusunda belki birbirimize yardımcı olabiliriz." Telefonu kapatırken o gün Löderup'a gitmesinin mümkün olamayacağını biliyordu. Neden gelmeye çalışacağını söylemişti ki? Şimdi Gertrude oturup onu bekleyecekti. İnsanları düş kırıklığına uğratmakla geçiyor yaşamım diye geçirdiği içinden çaresizlikle. Elinde tuttuğu kalemi öfkeyle ikiye bölüp çöpe fırlattı ama bir parçası yere düştü. Bunu da öfkeyle tekmeledi. Birden her şeyi bırakıp kaçmak istedi. Bay Bay'la en son ne zaman konuşmuştu? Bay Bay da uzun zamandan beri aramıyordu. İlişkileri böylece bitiyor muydu? Ne zaman emlakçıya gidip evlere bakacaktı ya da köpek alacaktı? Ara sıra işinden nefret ederdi ve o sabah da bu duyguyu yaşıyordu. Pencerenin yanına gitti. Rüzgar ve sonbaharın soğuğunda kuşlar güneye doğru göç etmeye başlamışlardı. Sonunda başka yaşamların da olduğunu anlayan Per Akeson'u gıptayla düşündü. Bir keresinde bir yaz sonu Bay Bay'la birlikte Skagen'de kumsalda yürürlerken genç kadın batıda yaşayan hemen hemen herkesin ortak düşünün büyük bir tekneyle denize açılmak olduğunu söylemişti. Doğu blokunun çökmesi genç kadının gözlerini açmıştı. Yoksullaşan Letonya'da çok varlıklı insanlar da yaşıyordu. Bay Bay varlıklı ülkelerde de çok yoksul halkın olduğuna tanık olmuştu. Mutsuzluk ve boşluk duyguları her yerde vardı ve insanlar da kaçma duyguları içinde yaşamlarını tüketiyorlardı. O akşam Bay Bay'ı aramayı unutmaması için bir not yazdı kendine. Saatin 8'i çeyrek geçtiğini görünce toplantı odasına gitti. Hamre'nin yanı sıra Malmö'den gelen Augustson ile Hartmann adında iki dedektifin de gelmiş olduğunu gördü. Onları tanımıyordu, el sıkıştılar. Lisa Holgersson gelip yerine oturdu. Yeni gelenlere hoş geldiniz dedi. Sohbet edecek zamanları olmadığından Wallander'a bakarak söze başlaması için başını salladı. Daha önce de karar verdiği gibi Wallander sözlerine Höglund'la yaptığı konuşmayı anlatarak başladı. Odadakilerin tepkilerinden kuşku içinde olduklarını fark etti. Doğrusu bunu beklemiyordu. ''Bu söylediklerimin de bir olasılık olduğunu kabul etmelisiniz. Hiçbir şey bilmediğimiz için her şeyi değerlendirmek zorundayız.'' Höglund'a bakarak başını salladı. ''Bu araştırmanın bir de kadın bakış açısından değerlendirilmesini istedim.'' dedi. ''Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Ama bu cinayetler karşısında her şeyi denememiz gerektiğini düşünüyorum.'' Bu sözlerden sonra toplantı odasında yoğun bir tartışma başladı. Aslında Wallander de bunu bekliyordu. Söze o sabah kendini daha iyi hisseden Hanson başlamıştı. Toplantının ortasında Nyberg içeri girdi. Koltuk değnekleri yoktu. Wallander'le bakışları karşılaştı. Wallander onun bir şey söylemek istediğini hissetti. Soru sorarcasına baktı. Ama Nyberg başını iki yana sallamakla yetindi. Wallander konuşmaya katılmadan tartışmayı dinledi. Hanson kendisini net bir şekilde ifade etmiş ve düşüncelerini ortaya atmıştı. Saat 9 civarında toplantıya kısa bir ara verdiler. Swedberg, Wallander'e Lödinge'de halkın oluşturduğu koruyucu milis kuvvetlerinin gazetelerde çıkan resmini gösterdi. Skyne bölgesindeki birçok köy ve kasabada bu örneği izlemeye başlamıştı. Şef Holgersson akşam haberlerine konuyla ilgili bir rapor göndermişti. Ülkenin dört bir yanında yasal yetkisi olmadan kendi fikrine göre zorla düzen sağlamaya çalışan gruplar oluşacak, dedi Şef Holgersson. Sahte polislerin sayısı bizlerden çok olduğunda neyle karşılaşacağımızı düşünün hele. Somut bir şeylerin yapılması gerek, dedi Hamret. Suçluların er ya da geç cezalarını bulacakları sözünün doğru olduğunu görüyoruz. Ne var ki bu cezayı yasalar vereceğine çapulcular vermeye kalkıyor. Eğer ekonomik yolsuzluklarla savaşmak zorunda kalmasaydık, bugün ortadan kaybolduğu ileri sürülen paranın %10'uyla 3000 yeni polis yetiştirebilirdik. Bu rakam Wallander'e biraz abartılı gelmesine karşın yine de karşı çıkmadı. Önemli olan bu tür bir toplum isteyip istemediğimiz, diye sürdürdü konuşmasını. Evlere giden doktorlar gibi polisler mi olacak? Her yer polis mi kaynayacak? Toplum farklı alarm bölgelerine mi ayrılacak? Sizinle aynı bölgede oturmayan yaşlı ebeveyninizi ziyaret etmek için şifrelere mi gereksinimimiz olacak? O kadar çok yeni polise belki de gereksinimimiz yok, dedi Wallander. Bana sorarsan daha farklı türde polislere gereksinimimiz var. Belki de gereksinimimiz farklı bir toplum, diye araya girdi Martinson. Toplum kavramını içeren yeni ve farklı bir toplum. Martinson'un sözleri seçim kampanyasındaki nutukları anımsatıyordu. Ama Wallander onun ne demek istediğini anlamıştı. Martinson'un çocuklarının geleceğinden endişe duyduğunu biliyordu. Uyuşturucuya alışabileceklerinden, başlarına kötü bir şey gelebileceğinden korkuyordu. Wallander masadan kalkmayan Nyberg'in yanına geçip oturdu. ''Söylemek istediğin bir şey mi var?''
''Yalnızca küçük bir ayrıntı,'' dedi. ''Marsbinsholm'deki ormanda bulduğum takma tırnağı anımsıyor musun?''
Wallander anımsıyordu.
''Hani sen onun orada uzun zamandan beri durduğunu düşünmüştün?''
''Aslında o günlerde hiçbir şey düşünmüyordum. Ama tırnağın orada uzun zamandan beri durmadığından artık emin olduğumuzu söyleyebiliriz.''
Wallander başını evet dercesine salladı. Höglund da yanlarına gelmesini işaret etti.
''Takma tırnak kullanır mısın?'' ''Pek sık değil,'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Ama ara sıra kullanırım.''
''İyi yapışırlar mı?''
''Kolay kırılırlar.''
Wallander başını salladı.
''Bilmen gerektiğini düşünmüştüm,'' dedi Nyberg.
Swedberg içeri girdi.
''Notu geri verdiğin için teşekkür ederim,'' dedi. ''Ama bana vermesen de olurdu. Çöpe atabilirdin.''
Rydberg bir meslektaşın notunu çöpe atmanın asla bağışlanmayacak bir günah olduğunu söylerdi.
''Rydberg çok şey söylemişti.''
Söyledikleri de genellikle doğru çıkardı. Wallander Swedberg'in eski meslektaşıyla iyi geçinmediğini biliyordu. Ama işin ilginç yanı Swedberg'in, Rydberg'in ölümünden sonra bile aynı duygular içinde olmasıydı. Çalışmalarına bir an önce başlamaları için hem Hamren'e hem de Malmö'den gelen iki dedektife yapmaları gerekenler anlatıldı. Saat 11'e çeyrek kala Wallander toplantıyı bitirmeye karar verdi. Telefon çaldı. Telefona en yakın oturan Martinson olduğundan ahizeyi kaldırdı. Wallander o sırada Löde Rupa gidip Gertrude'u ziyaret edebilecek zamanı bulabileceğini düşünüyordu. Martinson elini kaldırdı. Herkes sustu. Martinson Wallander'e bir göz attı.
''Yok, hayır, olamaz.'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Bir cinayetle daha ilgilenemeyiz.''
Martinson telefonu kapadı.
''Krageholm gölünde bir ceset bulunmuş,'' dedi.
Wallander'in ilk düşüncesi bunun üçüncü bir cinayet anlamına gelmemesi gerektiğiydi. Göle düşüp boğulma olaylarına sıklıkla rastlanılırdı.
''Nerede?'' diye sordu Wallander.
''Kumsalın doğu kıyısında küçük bir kamping alanı vardır. Cesetle dalga kıralın hemen ucundaymış.''
Wallander az önceki düşüncelerinde yanıldığını fark etti.
''Bir erkek cesedi, bir çuvalın içindeymiş,'' dedi Martinson.
bir cinayet daha işlendi diye geçirdiği içinden Wallander karnındaki düğümü hissetti.
Arayan kimdi diye sordu Svedberg.
Kamçılardan biri.
Cep telefonundan arıyordu. Çok tedirgindi. Sanki kulağıma kusacak gibiydi.
Kamp yeri kalabalık mıymış diye sordu Svedberg.
Tüm yıl boyunca kiralık yerler var orada dedi Hanson. Kamp yerinin nerede olduğunu biliyorum.
Wallander birden artık bu cinayetlerle başa çıkamayacakmış gibi hissetti kendini. Belki Höglund da aynı şekilde hissediyordu. Güçlükle yerinden kalktı.
Gidip bir baksak iyi olacak dedi Höglund.
Evet diye karşılık verdi Wallander. Hemen gitsek iyi olacak.
Hanson kamp yerinin nerede olduğunu bildiğinden Wallander onun arabasına bindi. Diğerleri de kendi arabalarına binerek onları izlediler. Hanson arabasını hem dikkatsizce hem de hızlı sürüyordu. Önde Hanson'un yanında oturan Wallander ara sıra frene basıyormuşçasına ayağını öne doğru itiyordu. Araba telefonu çaldı. Arayan Wallander'le konuşmak isteyen Per Akeson'du.
Bu duyduklarım da neyin nesi diye bağırdı. Bir cinayet daha mı işlenmiş?
Bunu söylemek için henüz çok erken ama olabilir de. Eğer suyun içinde bir ceset bulunmuş olsaydı bunun intihar ya da bir boğulma olduğunu düşünecektik. Ama ceset çuvalın içinden çıkınca cinayet olduğu anlaşılıyor.
Lanet olsun dedi Akeson.
Haklısın.
Beni olanlardan haberdar edin. Şu anda neredesiniz?
Kragehorn Gölü'ne gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakika sonra orada olacağız. Wallander telefonu kapattı. Valizin bulunduğu yere doğru gittiklerini fark etti. Hanson'un da aynı şeyi düşündüğü anlaşılıyordu. Göl Lödinge ile Marvin's Home arasında dedi. Çok uzakta değil. Wallander ahizeyi kaparak Martinson'un numarasını çevirdi. Martinson hemen arkalarından geliyordu.
Arayan adam başka ne söyledi? Adı neydi? Adını söylemedi ama Skyne aksanıyla konuşuyordu.
Çuvalda bir ceset. Çuvalın içinde bir ceset olduğunu nereden anlamış? Çuvalı açmış mı?
Bir erkek ayakkabısı üzerinde olan ayak çuvaldan dışarı çıkmış.
Telefon hattı pek net olmamakla birlikte Wallander, Martinson'un sesindeki tedirginliği hissetmişti. Telefonu kapattı. Söverstad'a gelince sola saptılar. Wallander'in aklına Gösta Runfeld'in müşterisi gelmişti. Her yerde olaylarla ilgili bağlar vardı. Söverstad sanki cinayetlerin coğrafi bir merkezi niteliğindeydi. Ağaçların arasından gölü gördüler. Wallander kendilerini bekleyen şeyi kendini hazırlamaya çalıştı. Kamp alanına doğru yaklaşırlarken bir adamın koşarak arabaya doğru geldiğini gördüler. Hanson arabayı durdurmadan Wallander arabadan atladı.
''Şurada!'' diye bağırdı adam.
Wallander göle doğru inen yolda ağır adımlarla ilerledi. Uzakta olmasına karşın yine de suyun üstündeki çuvalı görebiliyordu. Martinson yanına gelerek kumsalda durdu. Diğerleri ise arkada durmuş bekliyorlardı. Wallander dikkatle iskelede ilerledi. Ayağının altındaki kalaslar gıcırdıyordu. Su kahverengiydi ve soğuk görünüyordu. Wallander ürperdi. Çuval suyun üstündeydi. Gerçekten de bir ayak dışarı çıkmıştı. Ayakkabı kahverengi ve bağcıklıydı. Pantolonlu bacaktan beyaz cilt görünüyordu. Wallander başını arkaya çevirerek Nyberg'e yanına gelmesini işaret etti. Hanson adamla konuşuyordu. Martinson onlardan biraz daha gerideydi ve Höglund'la yolun başında duruyordu.
Hepimiz bir resim gibi duruyoruz diye geçirdi içinden Wallander. Şaşkınlıktan hepimiz de donup kaldık.
Hepsinin şaşkınlığı Nyberg'in iskeleye yaklaşmasıyla bozuldu. Yeniden gerçeğe döndüler. Wallander suya eğildi. Nyberg de aynı şeyi yaptı.
Çuval Hint keneverinden yapılmış dedi Nyberg. Bunlar genellikle çok sağlam olur. Ama bunun bir deliği var. Eski ve kullanılmış olmalı.
Wallander arkadaşının haklı olmasını çok istiyordu ama olmadığını da biliyordu. Çuvaldaki delik yeniydi. Adam sanki dışarı çıkmak istercesine çuvalı tekmelemiş ve delmişti. Çuvalın iplikleri zorlanmış ve bir delik açılmıştı. Wallander bunun ne anlama geldiğinin farkındaydı. Adam çuvala konulup göle atıldığında canlıydı. Derin bir soluk aldı. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Nyberg ona soru sorarcasına baktı ama bir şey söylemedi. Bekledi. Wallander derin soluklar almayı sürdürdü.
Çuvalı tekmeleyerek bir delik açmış dedi Wallander konuşabileceğini yeniden hissettiğinde. Göle atıldığında yaşıyordu.
Bu bir infaz olabilir mi diye sordu Nyberg. İki çete arasındaki bir savaş sonucu yapılan bir infaz.
Keşke haklı olsaydın dedi Wallander ama sanmıyorum.
Aynı katil mi?
Onun işine benziyor. Wallander güçlükle yerinde doğruldu. Dizleri ağrıyordu. Kumsala doğru gitti. Nyberg yerinden kıpırdamadı. Adli tıp teknisyenleri de olay yerine gelmişti. Wallander Höglund'un yanına gitti. Genç kadın Şef Holgersson'un yanındaydı. Diğerleri de onların yanına gitti. Bir araya toplandılar. Çuvalı bulan adam da yanlarına gelmişti. Aynı katil olabilir dedi Wallander. Eğer bu doğruysa bu kez de bir adamı çuvalın içinde boğarak öldürdü. Ekip yüzünü tiksintiyle buruşturdu. Bu deli adamı bir an önce durdurmalıyız dedi Lisa Holgersson. Bu ülkeye neler oluyor?
Bir kuyu dedi Wallander. Sonra da bir adam ağaca bağlanıp boğularak öldürülüyor. Ve şimdi de çuvalın içinde bir başka ceset karşımıza çıkıyor.
Hala bu cinayetleri bir kadının işlemiş olabileceğini düşünmüyorsun değil mi diye sordu Höglund saldırgan bir tavırla.
Wallander de az önce kendisine aynı soruyu sormuştu.
Tam olarak ne düşünüyordu?
Bir an içinde tüm olaylar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. İnanmak istemiyorum ama evet bu cinayetleri bir kadın işlemiş olabilir ya da en azından onun da bu cinayetlerde parmağı vardır.
Hanson'a baktı.
Yanlış soru soruyorsun dedi. Benim ne düşündüğümün bir önemi yok.
Wallander yeniden gölün kıyısına yürüdü. Bir kuğu dalga kırana doğru süzülüyordu. Koyu renkli suyun üstünde sesini çıkarmadan geçip gitti. Wallander uzun bir süre kuğunun arkasından baktı. Sonra da ceketinin fermuarını çekerek çalışmalarına çoktan başlamış olan Nyberg'in yanına gitti.
24. ayrılımın sonu. Sayfa 289.